Başucumda Müzik, Kürşat Başar.
Ayrım 23.
Ama biliyor musunuz, hep içimde bir yerde onun ne olursa olsun benden vazgeçemeyeceğini, aramızda belki de yıllarını gece gündüz beraber geçirmiş sevgililerden bile güçlü bir bağ, sanki bizim kurduğumuz değil de bize verilmiş bir bağ olduğunu, biz istesek de bunu kopartamayacağımızı bilirdim. Bir yandan bütün bunlarla uğraşıyordum. Bir yandan beni görmeye gelen akrabalarla, tanıdıklarla yenen yemekler, çay saatleri, bir yandan da aklımı sürekli kurcalayan çocuk. Doğrusu ne yapmam gerektiğine karar vermiştim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Çocuktan kurtulur kurtulmaz geri dönüp kocama her şeyi anlatacaktım. Fuat ne yaparsa yapsın ben artık geri dönülmez bir yola girmiştim. Şimdi belki de en doğru zamandı karar vermek için. Çünkü onun ne yapmak istediğini bilmiyordum. Belki de çoktan vazgeçmişti. Belki de ben hayatımı bozacak ve yalnız kalacaktım. Ama benim için doğru olanı yapmalıydım. Başkalarını ya da geleceği düşünerek, bir şeylere güvenerek, bir başkası için birinden vazgeçerek değil. Hiçbir ödül olmadan, hatta belki yalnızca cezalandırılmayı göze alacak doğru olanı yapmak. O zamana kadar doğru olanı yapmak, hayatımı mahvetmemek için düşündüklerimin hiçbirinin gerçek olmadığını anlamıştım artık. Bundan sonra ne olacağını yalnızca hayat gösterecekti. Belki de hepimizin günün birinde kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor. Doğru olan nedir? Biliyorum, bu soruyu kime sorsak doğru olanı başkalarına göre anlatacaktır. Hepimiz doğru olanın başkalarının onaylayacağı genel geçer kurallara göre benimsenmiş bir şey olduğuna inanırız. Bu yüzden değil mi ki pek çok insanın yalnızca kendi istediği ve aslında başkalarına zararı dokunmayan kararları bile alamayıp bütün hayatlarını yıkıp yok etmeleri, düş kırıklıkları içinde mutsuz olmaları, çelişkiler içinde hastalanmaları, kimi zaman dayanılmaz bir kederle kendi hayatlarına kendi elleriyle son vermeleri. Keşke okullarda bize bunca şey anlatacaklarına, hayatın bu gerçek bilgisini öğretebilselerdi. Gazete haberleriyle geçip giden bu mutsuz hayatları önümüze koyup onlardan ders çıkartabilselerdi. Elbette biliyorum bu pek işe yaramaz. Hepimiz başkalarının başına gelenleri biliriz. Bize çok yabancı görünen hayatları filmlerden, kitaplardan öğreniriz. Anlatılanlardan hiç yaşamasak bile pek çok şey kalır aklımızda. Ama ancak kendimiz yaşadığımız zaman ne olduğunu gerçekten anlayabiliriz. Çoğumuz hayatımızı yıkıp yeniden kuracak kadar cesur değiliz. Onun için de bizi kim bilir nerede bekleyen gerçek mutluluğun peşinden koşamayız. Ama ne yazık ki insan ve mutluluğu dünyaya aynı yerde ve aynı anda gelmiyor. Sanki sizi tamamlayacak öteki parçanız bir oyun gibi sizden uzağa, bilmediğiniz bir yere fırlatılıyor. Üstelik ne kadar zamanınız olduğunu bilmiyorsunuz ve onu nerede, nasıl arayacağınızdan da haberiniz yok. Hem onunla karşılaşsanız bile bunu ancak derinlerden bir yerden gelen ama asla doğruluğunu kanıtlayamayacağınız o duyguyla sezebilirsiniz. Bir an için bu söylediklerimin, hayatın bu çocuksu anlatımının doğru olduğunu düşünelim. Eğer öyleyse bunca imkansız bir oyunun içinde hayatınızın öteki parçasını bir rastlantıyla bulabildiyseniz ondan vazgeçer miydiniz? Ondan korkup geri çekilir miydiniz? Sonra bir gün annemle karşılıklı oturmuş kahvaltı ederken gerçeği önce onun bilmesi gerektiğini düşündüm. Ama sanki hemen söyleyiverecekmiş gibi dilimin ucuna gelenleri söylemek hiç de sandığım kadar kolay değildi. İşte bütün bu düşündüklerimin, kendimce büyük açıklamalarımın bu yaşlı kadının üzülmesinin yanında hiçbir anlamı yoktu. Kızı mutlu bir evlilik yapmıştı ve ölmeden torununu görmek istiyordu. Zaten ne zaman gelen giden konuklar çocuk lafı açsa kıpkırmızı oluyor, ne diyeceğimi şaşırıyor. Bazen alın size çocuk deyip her şeyi anlatacak kadar kızıyordum. Onun anlattıklarını dinlemekten çok ona gerçeği nasıl söyleyeceğimi düşünürken Turgut aradı. Bir fırsat bulsa gelmeyi ne kadar çok istediğini söyledi. Beni özlemişti, canı sıkılıyordu. Yalnız yemek yemeye alışamıyordu. Her akşam dairenin arkadaşlarıyla dışarı çıkıyordu. İşte buna benzer şeyler. Benim aklım hiç orada değil. Biraz daha kalmak istediğimi, annemin beni bırakmadığını söyleyip telefonu kapadım. Kal tabii dedi annem. O da izin alabiliyorsa gelsin. Kızımızı verdik, bir daha yüzünü görmedik. Olur mu böyle? Babamın ölümünden sonra annem sanki birdenbire yaşlanmıştı. Dalıp gidiyor, uzun uzun, hepimizin çoktan ezberlediği anıları anlatıyor, olur olmaz şeyleri ağlamaya başlıyordu. Artık anneannemin de babamın da olmadığı bu eski eve yerleşince biraz da çocuklaşmıştı sanki. Benim uzaklarda olmamdan mutsuzdu. Abimin de günün birinde gideceğini düşünüyor, sürekli onun da artık evlenip yuva kurmasının zamanı geldiğini söylese de anlıyordum ki gelin ancak bu eve gelirse bu evlilik mümkündür. Nihat'la yalnız kalıp konuşabildiğimiz zaman onun da zaten pek evlenme niyeti olmadığını anladım. O da kendisini başkaları için feda eden insanlardan biriydi. Annemi öylece bırakıp kendi hayatını kurmayacaktı. Kendince bir kabullenmişlikle, "Kusura bakma ama bekarlık sultanlıktır kardeşim, şimdilik hayatımdan memnunum." diyordu. "Bakalım zaman ne gösterir." Annemin söylediğine göre iyi kazanıyordu. Zaten oldum olası giyim kuşuma meraklıydı. Şimdi de çok çık görünüyordu. Biraz içkiyi arttırdığını, geceleri kulüpte arkadaşlarıyla kumar oynadığını öğrendim. Annem bunların farkındaydı ama değilmiş gibi sesini çıkartmıyordu. Annem altta, o da üst katta yaşıyordu. Onu biraz durulmuş buldum. Sanki o eski neşeli, çevik delikanlı hali gitmiş, yerine ağır oturaklı bir adam gelivermişti. Böyle kendinden emin, olgun bir adam gibi konuşurken bir an gözleri daldı. Bir sessizlik oldu. "Sana ne oldu böyle Nihat?" diye sordum. Gözler değişmiyor. Sanki bir an için trenlerinin başında yere diz çökmüş, gözlerini kaldırıp bana bakan o kısa pantolonlu çocuğu gördüm. "Bilmem," dedi. "Bazen hayat istediğin gibi kurulmuyor. Kendini pek de beklemediğin bir yerde buluyorsun." "Bilmez miyim?" dedim gülerek. Annemin onun üzerine nasıl düştüğünü, hiç istemeden babamın yerini aldığını o zaman fark ettim. Birkaç kez evlenme konusu açılmış ama annem kızların hepsine bir takım kusurlar bulup işi yokuşa sürmüştü. "Ne yapmak isterdin?" dedim. Sorunun boşunalığını göstermek ister gibi güldü. "Asıl kötü olan da bu ya," dedi. "Ne yapmak istediğimi bilmemek." Sonra birden, "İyi ama hep sen soruyorsun. Hiçbir şey söylemiyorsun. Orada her şey yolunda mı? Senin istediğin oldu mu? Mutlu musun?" Nedense geldiğimden beri bana en çok sorulması gereken bu soruyu duyunca birden şaşırdım. Sanki bir şey biliyormuş gibi ürperdim. Ah, bir de bilseydi. Beni küçük bir kızken tanıştırdığı adamla gizli bir aşk yaşadığım acaba aklının ucundan geçer miydi? "Sizleri çok özledim," dedim. "Burayı özledim. Uzakta olmak zormuş. Önce insan yeni yerler görüyor, yeni birileriyle tanışıyor. Kendine eğlenceler buluyor ama sonra yavaş yavaş hiç beklemediğim bir hasret çöküyor üstüne. O kadar ağırlaşıyor ki bir zaman sonra taşıyamıyorsun onu." Annemin sesini duyduk sonra. "Çocuklar, yemek hazır, hadi soğumadan gelin." "Çocuklar." Tıpkı çocukluğumuzdaki gibi bu emirle ikimiz de yerimizden fırladık. Ve sonra aynı anda birbirimize bakıp gülmeye başladık. Kendi başıma bir şey yapamayacağımı anladığım zaman yine sevgili arkadaşıma koştum. Yine bozkırın ortasında bir yerlerdeydi. Annesi ona haftada bir posta gönderdiğini söyledi. Ona, "İstanbul'dayım, fazla kalamayacağım ama sana ihtiyacım var. Belki de hiç olmadığı kadar yazılı bir mektup gönderdim. 2 gün sonra beyaz gömleği, dizlerinin altına kadar gelen haki pantolonu ve kafasında şapkayla kapının çıngırağını çalıyordu. Ben yerimden fırlarken annemin, "Aa, bu deli kızın çalışı," dediğini duydum. Boynuna atlayıp gözlerimden yaşlar aktığını görünce kulağıma, "Bir şey olduğunu anladım ama gelene kadar aklımdan bin türlü şey geçti. Çabuk bana ne olduğunu anlat, yoksa şuracıkta kalpten gideceğim. Sonra benim için ağlayacaksın," dedi. Kahvaltıda annemin meraklı sorularına cevap yetiştirmekten benimle konuşamadı zavallı. Benden öyle bir not alınca nasıl telaşlanmıştı kim bilir. Annem bir türlü anlamıyordu onun ne yaptığını. 1000 yıl önce ölmüş adamları mezarlarında rahat bıraksanız da kızım, çarpılacaksınız," deyip duruyordu. Sahilde yürüyüşe çıktık. Ona her şeyi anlattım. Yaşananları, mutluluğu, bitmek bilmeyen geceleri, sokaklarda hayal alemindeki gibi yürüdüğüm günleri, beni kendimden uzaklaştıran çelişkiyi, utancı, coşkuyu, aklımdan geçen ne varsa hepsini anlattım. Sonunda asıl büyük felaketi duyunca bir an durdu. Eyvah dedi, bu da mı oldu? Her şey aklıma gelmişti de bu gelmemişti işte. Her zamanki gibi bir yandan bana laf yetiştiriyor, soru üstüne soru soruyor, eğleniyor, bir yandan da ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Ben kararımı verdim dedi. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra ne olursa olsun umurumda değil. Kimseden gizleyecek değilim. Seni üzerler dedi. Herkes neler yapıyor da kimsenin ruhu bile duymuyor. Bu işin bir geleceği olacak mı? Eğer olmayacaksa niye böyle bir çılgınlık yapmak istiyorsun? Bilmiyorum dedim. Ben böyle yaşayamıyorum. Önce yapabilirim sanmıştım ama yapamadım. O gider mi gitmez mi bilmiyorum ama o gitse bile bu duygu bir yere gitmeyecek. Hep benimle kalacak. Bir tek bunu biliyorum. Bir sıraya oturduk. Kafasına kızılderili tüylerinden yapılma bir şapka giymiş sevimli bir oğlanı, ellerindeki tabancalarla ortalığa su sıkan birkaç kovboy kovalıyordu. Deli gibi bağırıp koşarak tablasını yere koyan macuncunun yanına gittiler. Uzakta yavaş yavaş sallanan renkli sandallarda birkaç kişi balık tutuyordu. Ne yaparsan yap dedi Ayla. Ben her zaman senin yanında olacağım. Elini ellerimin arasına aldım. Çatlamış, nasırlaşmış, toprakla uğraşan insanlarınki gibi sertleşmişti. Biliyorum dedim. Zaten senden başkası da yanımda olmayacak. Güneş öylesine parlaktı ki, denize bakınca gözlerimiz kamaşıyordu. Sonbahar geliyordu ama hala sıcak, nemli, sıkıntılı bir yaz havası vardı. Ne garip dedim. Sanki lanetlenmiş gibi ayrıldığımdan beri hep kötü şeyler için geri dönüyorum. Önce babamın ölümüne, şimdi de bu. Dua edelim de bu son olsun dedi. Hem şimdi bırak bunları. Sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Geri mi döneceksin? Bir an şaşırdım. Verecek bir cevap bulamadım. Gerçekten de o an hiçbir şey bilmiyordum. Sonrasını hiç düşünmemiştim. Herhalde dönerim. Başka ne yapabilirim ki? Dedim. Ama bir an bu belirsiz gelecek beni korkuttu. Hiç de kolay olmayacaktı. Bir sessizlikten sonra sana bir şey sormak istiyorum dedi. Sesinde sanki izin ister gibi bir hava vardı. Benim bir şey söylemeden merakla yüzüne baktığımı görünce nasıl olsa kimse bilmiyor dedi. Belki de nasıl söylesem birbirinizi aslında pek fazla görmediniz bile. Evet görmedik. Sonra acaba bir süre böyle devam etsiniz. Çünkü biliyorsun bazen insan bir büyüye kapılıp gider ama sonradan bunun hiç de sandığı gibi bir şey olmadığını anlar. Cümleyi bitirirken sesi düşmüştü. Yanlış bir şey söylemiş gibi düzeltmeye çalıştı. Yani demek istiyorum ki ne söylemeye çalıştığını biliyorum dedim. Beni düşündüğün için bunu söylediğini de. Aslında söylediklerini en başından beri biliyorum. Kim bilir belki de senin dediğin gibidir. Hayır hayır ben böyledir demiyorum. Yalnızca belki öyle olabilir diyorum. Bunu şu anda kimse bilemez ki. Sonradan pişman olacağım bir şey yapmamı istemiyorsun değil mi? Ama ben zaten artık bu hayatı sürdüremem. Biliyorsun bunun nasıl zor bir şey olduğunu. Hem doğrusunu söylemek gerekirse artık o olsa da olmasa da bu evlilik yürümez. Ne yapalım sen haklıymışsın. Ben mantık evliliği yapacak biri değilmişim. Bunu yeni anladım. Bilmem ki en azından ona da sorsaydın. Belki onun da söyleyecekleri vardır. Kime? Fuat'a mı? Benim boşanıp boşanmayacağımdan ona ne? Bilirsin böyle şeyler yaparken kimseye bir şey sormam. Bilmez miyim dedi söylenir gibi. Sonra boş ver dercesini ekledi. Aman canım dünyanın sonu değil ya. Çocuk yok bir şey yok boşanırsınız olur biter. Keşke bütün bunlar olmadan önce boşansaydım. Benim düşündüğüm zaten boşanmaktan çok bu olayın duyulması. Demin bana kızdın ama kocana ne anlatacaksın? Bakalım o anlatmanı ister mi? Onun için sor dedim. Bir an düşündüm.
Ayrım sonu.